Ayrım 46, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 492. Hilal, Doktor Nazım'a kahvesini verip hal hatır sorarak odasına çekildikten sonra, düşünceli olduğu zamanlarda yaptığı gibi kendisini şirin basma örtülerle ve rengarenk küçük yastıklarla süslediği divanının üzerine attı. Arka üste uzanarak yine her düşünceli anında olduğu gibi ellerini başının altında kenetledi. Gözleri tavanın bir noktasına çivilenmişçesine düşünmeye başladı. Annesi niçin ona "Ben haber vermeden, seni çağırmadan odandan çıkma yavrum" demişti? Doktor Nazım Bey niçin gelmişti? Niçin bugün her zamankinden daha resmi bir hali vardı? Sonra o elindeki kocaman çiçek buketi neyi ifade ediyordu? Doktor Nazım bekar veya dul bir adam olsaydı onun da pek çokları gibi annesine talip olduğunu düşünecekti. Ama o evliydi ve öğrendiğine göre örtülü mazbut bir hanıma sahipti. Fakat hanımının tebdili havaya olan ihtiyacı yüzünden Doktor Bey onu birkaç aylığına kendi memleketine anne ve babasının yanına göndermişti. O halde Doktor Nazım bir başkası, mesela bekar bir arkadaşı için düşünmüş olacaktı annesini. Hilal böyle birbirine uymaz tahmin ve tereddütler içinde kıvranarak şuur altında yatan gerçeği açığa çıkarmaktan adeta çekinmekte, korkmaktaydı. Aslında genç kız elindeki buketle Doktor Nazım'ı kapıda ilk gördüğü an onun hal ve tavrından niçin gelmiş olduğunu, bu resmi ziyaretin sebebini ince bir hisle sezmişti. Ama korkuyordu. Yanılmaktan, ümidinin, hayallerinin bir balon gibi sönmesinden korkuyordu. Zaten deminden beri zihninde hep bunun için başka ihtimallere yer vermekteydi ya. Diğer odada ise Feyza, üzerinde topuklarına kadar uzanan kahverengi yünlü kumaştan bir sabahlık, başında ise bej renk bir örtü olduğu halde Doktor Nazım Bey'in karşısında kalbi analık hislerinin en kuvvetlisiyle çarparak oturmakta, onun bir an evvel mevzuyu açmasını beklemekteydi. Sokak kapısı aralık, sokağa bakan pencerelerin tül perdeleri açıktı. Bir erkekle görüşmek mecburiyetinde olduğu zamanlar herhangi bir suizanla sebebiyet vermemek ve İslami prensiplere uymak bakımından her zaman böyle yapardı Feyza. Evinde yeni yetişen bir genç kız vardı. Sonra kendisi de her ne kadar 40-41 yaşlarına ise de şakaklarına düşen birkaç beyaz tel bir yana, eski zarafet, güzellik ve cazibesinden hemen hemen hiçbir şey kaybetmediğinden hala yeni evli, gencecik bir kadın görünüşündeydi. Bunun için çok dikkatli olması, çevrelerine karşı şüpheyi mucip, en ufak bir hareketten dahi çekinmesi icap ediyordu. Doktor Nazım önce Feyza'nın hatırını ve sıhhatini sordu. Feyza'yı ayakta bulmak onu hem hayrete düşürmüş hem de sevindirmişti. Fakat doktorun üzerinde bugün her zamankinden daha çekingen ve daha resmi bir hal vardı. Bu Feyza'nın gözünden kaçmamıştı. Nihayet Doktor Nazım yüzünde ciddi bir ifadeyle söze başlarken sesinin heyecandan titremesine mani olamamıştı. Konuşmaları öz fakat tesirliydi, ikna ediciydi. Evvela Nusret'in Hilal'e karşı olan temiz ve ulvi duygularından bahsetti. Bu asil gencin kızını ne derin ve köklü bir aşkla sevdiğini, yakından müşahede ettiğini, onun bugüne kadar hiçbir kadına ve kıza karşı böyle yakın bir alaka duymadığını, bilakis yakışıklılığı ve güzelliği dolayısıyla etrafının daima kadın ve kızlarla çevrili olduğu halde Nusret'in bunlardan nefret ettiğini anlattı. Daha sonra Nusret'in ahlak, karakter ve aile hayatını dile getirdi. Genç doktorun annesi kendini çok küçük yaştayken vefat etmiş, babası bu vefat üzerine ikinci bir defa evlenmemiş ve onu her bakımdan büyük bir ihtimamla yetiştirmişti. Nusret'in babası iş sahasında tanınmış ve zengin bir adamdı. Fakat çok arzu etmesine rağmen biricik oğlunun böyle mühim ve hayati bir meselesini halletmek için İstanbul'a gelemeyeceğini ve bundan duyduğu üzüntüyü mektupla bildirmişti. Zira son derece mühim bir iş için derhal Avrupa'ya hareket etmesi icap ediyordu. Bu hayırlı iş için de Doktor Nazım'ı vekil kılmış, müstakbel gelininin validesine selam ve hürmetlerinin iblağını istemişti. Müspet cevap alındığı takdirde kendisi Avrupa dönüşü düğünde bulunacak, evlatlarının saadetini görmekte büyük sevinç duyacaktı. Doktor Nazım bütün bunları anlattıktan sonra derin bir nefes aldı ve "İşte böyle Feyza Hanım, uzun vaktinizi alıp sizi hasta vaziyetinizde fazla rahatsız etmemek için teferruata girişemedim gerçi. Fakat zannederim ki sizin gibi olgun ve anlayışlı bir hanımefendi için bu anlattıklarım her şeyi ifade edecektir. Şimdi isterseniz işin en mühim safhasına gelelim. Hayatımda pek çok gencin yuva sahibi olmasında mutavassıt olduğum halde itiraf ederim ki Feyza Hanım, Nusret'le kızınız Hilal Hanım için giriştiğim bu hayırlı teşebbüs kadar hiçbir zaman sevinç ve heyecan duyduğumu hatırlamıyorum. Evet muhtemelen. muhterem Feyza Hanım, Yüce Allah'ımızın emri peygamberiniz Yuşan'ı kavli üzere, sizden kızınız Hilal'i, kendi kardeşim, daha doğrusu evladım gibi sevdiğim Nusret'e istiyorum. Feyza o anda bayılabilirdi işte. Başının döndüğünü, gözlerinin karardığını, odanın ve bütün eşyaların etrafında döndüğünü hissetti bir an. Ama kendini çabuk toparladı. Esasen beklemiyor muydu bu neticeyi? Hazırlıklı sayılmaz mıydı böyle bir güne? Fakat yine de kendine hakim olamamış, birden heyecana kapılmış ve en tuhafı bu heyecanını karşısındakine de belli etmişti işte. Ama şimdi o bunların hiçbirini düşünmüyor, hiçbirine ehemmiyet vermiyordu. Şu anda kendisi için ehemmiyetli olan yegane şey Doktor Nazım'ın ağzından çıkan en son sözleriydi. Doktor Nazım Feyza'nın renginin değiştiğini, cevabının geciktiğini görerek susmak lüzumunu hissetti. Susuyorsunuz Feyza Hanım. Çekinmeyin lütfen. Bu hayati bir meseledir zira. Arzu ederseniz düşünün bir müddet ve kararınız müsbet olduğu takdirde meseleyi bir de Hilal Hanım'a açıp fikrini isterseniz. Feyza birden bir rüyadan silkinircesine. Yo hayır. Hilal'e sormaya lüzum görmüyorum. Ayrıca düşünmek için vakte de ihtiyaç hissetmiyorum Doktor Bey. Nusret Bey hakkındaki kanaat ve intibalarım son derece müsbettir. Böyle imanlı, yüksek ve temiz ahlaklı bir genci damadım olarak görmek benim için ancak büyük bir bahtiyarlık ve şereftir. Doktor Nazım sevinç ve ümitle gözleri parlayarak, yani dedi, Feyza o eşsiz asalet ve vakarlı haliyle başını hafifçe yukarı doğru kaldırarak, yani demek istiyorum ki Doktor Bey dedi, kararım müsbettir ve talebinize evet diyor, Nusret Bey'i bundan böyle doktorum ya da damadım olarak değil, hakiki bir evladım olarak kabul ediyorum. Feyza Hanım, bizi bilhassa Nusret'i ihya ettiniz. Seven kalbi bu dünyalara bedel, müjdeli haberle kim bilir nasıl kuş gibi çırpınacak, hafifleyecektir şimdi. Yalnız bir şey sormak istiyorum ama açık konuşun benimle. Hilal Hanım'a niçin sorma lüzumunu hissetmiyorsunuz? Yoksa o da Nusret gibi... Evet Doktor Bey, itirafınıza teşekkürler. Anlamıştım zaten ben Feyza Hanım. Daha gençler bu tertemiz sevgilerini kendi kendilerine dahi itiraftan çekindikleri sıralarda anlamıştım bu iki imanlı asil gencin birbirlerini sevdiklerini. Feyza daha fazla tahammül edememişti. Birden boğazından yükselen hıçkırıklar ve gözlerinden coşkun bir ırmak gibi çağlayan yaşlar arasında ellerini yüzüne kapayarak sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Doktor Nazım şaşırmıştı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Nihayet ağzından şu sözler döküldü. Hislerinizi anlıyorum Feyza Hanım. Ağlayın, ağlayın. Zira bunlar sevinç yaşlarıdır. Aktıkça ferahlatır. O anda Feyza'nın sevinçten başka hangi hislerle ağladığını nereden bilsin Doktor Nazım? Hilal ancak Doktor Nazım memnun ve müsterih bir kalple evden ayrıldıktan sonra odasından çıkmış ve annesinin yanına gelmişti. Feyza kapıya arkasını dönmüştü. Penceresinin önünde tülün arkasından dışarısını seyretmekteydi. Hilal yavaş ve çekingen adımlarla ilerleyip onun yanına gitti. O da uzaklaşmakta olan taksinin arkasından taksi gözden kayboluncaya kadar gözlerini ayırmadan baktı. Doktor Nazım'ın arabası sokağa kıvrılınca Hilal sordu. ''Niçin gelmiş doktor amca?'' Feyza susuyordu. Hilal merakla onun yüzüne doğru eğildi ve aynı anda... ''Sen ağlamışsın anne?'' dedi. ''Yalvarırım ne oldu anlat bana.'' Feyza yanaklarından süzülen gözyaşlarını kurulamaya lüzum göstermeden döndü. Hemen yanı başında merak dolu gözlerle kendisinden cevap bekleyen kızını omuzlarından tutarak onun güzel yüzünü bir an hayran hayran seyretti. Sonra birden bağrına basarak ipek saçlarını sevgiyle ve şefkatle okşamaya başladı. Bir yandan da sesi titreyerek adeta bir hayal alemindeymişçesine konuşmaktaydı. Yavrum benim, Hilal'im, biricik kızım. Oldu nihayet, rüyalarım gerçek oldu. Artık ölsem de gam yemem. Hilal birden başını annesinin göğsüne kaldırarak hayret dolu gözlerle onun oluklarında yaşlar titreşen gözlerine baktı ve adeta inlercesine sitemli bir sesle ''Neler söylüyorsun anneciğim, Allah gecinden versin'' dedi. ''Ama olan nedir, meraktan çatlayacağım inan.'' Feyza gözleri çok uzaklara dalmış bir halde cevap verdi. ''Söyleyeceğim yavrum, söyleyeceğim. Doktor Nazım amcan buraya dünür olarak gelmiş, seni Nusret Bey'e istedi.'' Hilal'in yüzü birden kıpkırmızı kesildi. Genç kız heyecanla karışık, derin bir hicap duygusuyla başını önce önüne eğdi, sonra yüzünü daha ziyade saklamak ihtiyacıyla başını tekrar annesinin o sıcak, şefkatli sinesine gömdü. Bir müddet o vaziyette öylece kaldı. Şimdi anne kız hiç konuşmuyorlardı. Yalnız Feyza'nın eli her zamanki gibi kızının gümrah ipek saçlarının üzerinde hafif hafif dolaşmaktaydı. Nihayet Hilal fısıltı gibi bir sesle "Akşama yemek hazırlaman lazımdı, unutmuşum." diyerek bir sülün kıvraklığıyla usulca Feyza'nın elleri arasında kaydı ve açık duran oda kapısından dışarı süzüldü. Feyza bir müddet onun arkasından dalgın dalgın ama sevgiyle, muhabbetle baktı, baktı. Sonra yanındaki basma kılıflı koltuğa oturarak düşünceleriyle baş başa kaldı. Artık ağlamıyordu. Yalnız oturduğu yerde gözlerini yummuş, dudaklarında mesut bir gülümsemeyle saadetinin zevkini çıkarır gibiydi. Evet, mesuttu Feyza, hem alabildiğine mesuttu. Nasıl mesut olmasındı ki? Birbirlerini seven iki kalp, kalpleri en temiz ve ulvi duygularla birbiri için çarpan iki insan bir araya gelecek, cemiyet, temel iman ve İslam harcıyla atılmış, çatısı sevgi, muhabbet, sadakat ve anlayış malzemeleriyle çatılmış örnek bir İslam yuvası kazanacaktı. Dualarını kabul ettiği için Rabbine ne kadar hamd ve senada bulunsa azdı. Hakikatleri anladığından, hidayete nail olduğu günden bu yana, yıllardır bıkmadan usanmadan, daima ümit ve inançlı kudreti her şeye yeten, rahmeti alemi kuşatan Cenab-ı Hakk'a el açmış ve "Rabbim, benim çektiğim acıları kızıma gösterme, benim düştüğüm akıbete kızımı düşürme. Ben kendi kafamın, kendi gafletimin cezasını çektim hayatım müddetince. Bugün inanıyorum ki sen o geçmiş hata ve günahlarımın cezasını ebedi hayatta çektirmemek için dünyadayken bu imtihana tabi tuttun beni. İsyankar değilim, verdiğine hamd ediyor, suçumu kabul ediyor ve buna müstahak olduğumu bilerek sabırla bu büyük imtihandan yüz akıyla çıkmaya çalışıyorum. Ama kızım günahsızdır, masumdur. Onu küçük yaştan beri senin rızana uygun şekilde yetiştirdim. İleride o saf kalbi senin yolunda olan imanlı bir erkek için çarparsa o kalbi mahzun etme. Benim Hilal'ime acı çektirme Rabbim." diye yalvarmış, yalvarmış, yalvarmıştı. İşte bu içten dualar nihayet semeresini, meyvelerini vermiş. Bugünkü müjdeli haberi sanki ona yıllardır süregelen acılarına ve sabrına karşılık bir büyük mükafat olarak ihsan etmişti. Evet, fikir, ideal ve hayat görüşleri birbirine uyduğu, her ikisi de iman gibi bir cevhere sahip olduğu için ne Nusret Bilal'in çektiği ızdırabı ne de Hilal kendisinin çekmiş ve çekmekte olduğu acı ve kahredici elemi çekmeyecek, hissetmeyeceklerdi inşallah. Feyza'nın Doktor Nazım'a bir çırpıda evet deyişi de bir bakıma bu yüzdendi. Doktor Nazım, Nusret'in Hilal'in ne büyük ve ulvi bir aşkla sevdiğini ve babasından müsvet cevap bildiren mektup gelinceye kadar merak ve üzüntüden ne derece perişan olduğunu anlatırken, Feyza'nın o hassas, anlayışlı ve rakik kalbi derinden derine sızlamış, bu asil gencin daha fazla heyecan, merak ve üzüntü çekmesine tahammül edemeyerek talebine derhal evet demişti. Esasen işin İslami olan şekli de buydu. Nice aileler tanırdı ki damat namzedini beğendikleri ve kızlarını verme niyetinde oldukları halde bir yandan kız tarafı nas tarafı fikriyle, diğer yandan akıllarınca kendilerini ağır satmak ve üzerlerine düşünmesine temin etmek düşüncesiyle ağızlarından çıkacak olan evet cevabını geciktirdikçe geciktirir, damat namzedini bekletmekten, ona heyecan dolu günler geçirterek eza ve cefa çektirmekten adeta sadist bir zevk alırdı bu insanlar. Damat namzedinin tereddüte sebep teşkil edecek hal, müddet ve mühlete ihtiyaçları vardır. Fakat böyle bir hal olmadığı takdirde evet cevabını uyulması çok zaruri bir formalite addederek geciktirmek yanlıştır. Bu hareket bazen tek tarafın, bazen de iki tarafın aleyhine neticeler vermektedir. Tevekkili dememişti Peygamberi Zişan, hayırlı işlerinizde acele ediniz diye. Bunda mutlaka derin ve ince hikmetler vardı. Evet, bu ne doğru bir ihtardı. Hayırlı işlerinizde acele ediniz. Feyza elinde olmadan vücudu ürpererek Bilal'i hatırladı birden. Esasen hangi söz ve hadise vardı ki onu hatırlatmasın? Hayatı onunla dolu olarak geçmişti Feyza'nın ve bu gidişle kabre kadar da onunla, onun temiz hatırası ve asil hayaliyle geçecekti şüphesiz. Hayri dedenin son karşılaşmalarında anlattıkları geldi teker teker hatırına. Her şeyi anlatmıştı bu yaşlı adam. Bilal'in kendisini dükkanda gördüğü gün hemen evlenme teklifinde bulunmak üzere harekete geçmek istediğini ama dükkan sahibi Hacı Mustafa Bey'in hele birkaç gün bekle, sinirleri yatışsın biraz kadının diyerek ona mani olduğunu, birkaç gün sonra huzur sokağına gelip de kendisinin iz ve adres bırakmadan sokaktan ayrıldığını öğrenince düştüğü perişaniyeti gözyaşlarıyla anlatmıştı sevgili ihtiyar. Evet, Bilal hayatının belki en hayırlı işine teşebbüs etmiş, fakat hayırlı işlerinizde acele ediniz hadisinin zıttına hareket edip bu teşebbüsünü birkaç gün dahi olsa geciktirmekle sevdiği kadını, hem en ulvi duygularla kendisini seven kadını kaybetmiş, hem seven iki kalbi hüsrana uğratmıştı. Şimdi kim bilir nerelerdeydi? Belki de evlenmişti diye düşündü Feyza. Acaba Mesut muydu? Fakat bir anda düşüncelerinden silkinip gözlerini açtı. Bilal'i düşünmesinin sırası mıydı şimdi? O hele bundan sonra kalbinin bir köşesinde gömülüp kalmalıydı artık. Bundan böyle benliğine hakim olan yegane düşünce kızı ve sevgili damadı olmalıydı. Onların saadeti, onların huzuru, onların refahından başka bir şey düşünmemeliydi artık. Bunda muvaffak olabilecek miydi? Bilal'i artık hayatının adeta bir parçası olan, iman ve asalet yatağının bir parçası haline gelen o iman ve asalet timsali insanı zihninden silebilecek, yıllardır avunduğu hatıralarını zaman zaman taattür etmeden durabilecek miydi? Bu kendisi için belki dünyanın en zor işiydi de. Çünkü artık yakında kayınvalide oluyordu. Bir müddet sonra da anneanne olmak vardı işin içinde. Bu düşünce Feyza'nın benliğinde tatlı bir ürperme meydana getirmişti. Kayınvalide olmak, anneanne olmak. Torununu şimdiden kucağında görür gibi oluyor, kalbi haz ile dolup taşıyordu. Hilal elinde tabaklarla sofrayı kurmak üzere odaya girdiğinde, o hala oturduğu basma kılıflı koltuğun arkasına başını yaslamış, gözleri yumulu, dudaklarında o mesut tebessümü taşımaktaydı. Her şey bir hafta gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçip giden kısa bir zaman içinde olup bitmişti. Doktor Nazım'ın o günkü samimi isteme merasiminden iki gün sonra söz kesilmiş, söz kesiminin hemen arkasından da birkaç gün içinde iki gencin nişan yüzükleri takılmıştı. Son derece sade ve mütevazi bir hava içinde geçen nişan merasiminde Doktor Nazım ve Nusret'ten başka Doktor Nazım'ın yaşlı halısı da bulunmuş ve Hilal ile Nusret'in yüzüklerini gözyaşları arasında hayır dualarla bu muhterem yaşlı hanım takmıştı parmaklarına. Düğün Nusret'in babasının Avrupa'dan dönüşünde yapılacaktı. Bunun böyle olması Feyza'nın da oldukça işine yaramıştı. Çünkü her ne kadar yıllardır kazancından arttırdığı paralarla kızının çeyiz sandığına lazım olan şeyleri tamamlamaya çalıştıysa da bu arzusunu hakkıyla yerine getirememişti Feyza. Gerçi sandıktaki eksikler pek mühim şeyler sayılmazdı ama yine de bunların temini için paraya ve vakte ihtiyaç vardı. Feyza iyileşip yeniden dikişe başlamasını dört gözle bekleyen müşterilerini düşünerek hızlı bir şekilde işe başladığı takdirde bu birkaç ay içinde kızının bütün eksik ve ihtiyaçlarını giderebileceğini hesaplamıştı. Ama mesele hiç de düşündüğü ve hesapladığı gibi olmadı. Nişan gecesi yüzüklerin takımından sonra Hilal'in pişirdiği kahveler içilmiş, düğünün nerede ve nasıl yapılacağı mevzunda konuşmaktaydılar. Bir ara Nusret Feyza'ya doğru eğilerek sordu. Anne, sizinle hususi olarak görüşmek istiyorum, mümkün mü? Feyza, elbette evladım, ne zaman isterseniz dedi. Teşekkür ederim. O halde yarın işten çıkar çıkmaz geleceğim. Feyza ertesi günü adeta iple çekmişti. Damadının kendisiyle görüşmek istediği mevzu neydi acaba? Zihnine takılan türlü ihtimallerle gece geç saatlere kadar uyuyamamıştı. Ertesi günü ise saatleri bir türlü geçmek bilmedi nedense. Nihayet kapının önünde duran araba sesiyle içi biraz ferahlar gibi olmuştu. Nusret kapının zilini çaldığında Feyza da başından kayan örtüsünü düzelterek kapıya doğru koşmaktaydı. Nusret yüzünde saadetinin izlerini taşıyan bir tebessümle ''Size zahmet olacak anneciğim, sizlere layık olmayan şu kıymetsiz şeylerden beni kurtarınız ki ayakkabılarımı çıkarabileyim.'' diyerek önce elindeki paketleri uzattı Feyza'ya. Feyza şaşırmıştı. ''Ama evladım.'' diye itiraz edecek oldu fakat Nusret buna fırsat vermedi alıngan bir sesle. ''Bir de Nazım abime bu acizi damat değil, bundan böyle bir öz evladınız olarak kabul ettiğinizi bildirmiştiniz.'' dedi. Feyza için söyleyecek söz kalmamıştı. Paketleri holdeki masanın üzerine bırakarak Nusret'in arkasında odaya girdi. Karşılıklı hal hatır sorma faslından sonra Nusret samimi bir sesle görüşmek istediğini mevzuyu açtı. Anneciğim dedi, siz daha klinikteyken, benim kliniğe yeni yerleştiğim günlerde Doktor Nazım abi sizin hayatınızı ve halizardaki geçim durumunuzu anlatmıştı. Nasıl? Doktor Nazım mı anlattı hayatımı size? Peki ama o nereden bilebilir benim hususi hayatımı? Hilal'le çok iyi anlaşan bir hemşire hanımdan öğrenmiş galiba. Feyza bir an düşündü, sonra ''Aa evet, hatırladım.'' dedi. Söylemişti Hilal bana çok üzgün olduğu bir gün hemşire hanımla epey dertleşmişler. Demek o da... Evet, o da Nazım abiye nakletmiş olacak ki sizden bahsettiğimiz, daha doğrusu benim sizlere karşı duymuş olduğum yüksek takdir hislerimi kendisine ifade ettiğim bir gün hemşireden öğrendiklerini öz olarak bana anlattı. Feyza dalgın dalgın gülümsedi. O halde kayınvalidenizin devri gafletteki durumunu da biliyorsunuz. Teferruatlı olmamakla beraber evet. Ancak bunun yanında aynı kayınvalidemin dininin icaplarını yerine getirmek uğruna eşinden dahi boşanmayı ve tek başına hayat mücadelesine atılmayı göze alacak kadar yüksek bir iman ve fazilet sahibi, hakiki bir İslam hanımefendisi olduğunu da biliyorum. Feyza yaşaran gözlerini damadından kaçırarak önüne eğdi. Nusret de konuşmasına devam ediyordu. Cemiyette ender rastlanan sizin gibi bir aileyle beni karşılaştıran Rabbime ne kadar şükür ve hamd etsen azdır anneciğim. Bu muhakkak ki benim için bir lütfu ilahidir. Ancak Hilal Hanım'la sözümüz kesildiği günden beri beni tedirgin ve huzursuz eder bir husus var ki ziyaretimin gerçek sebebini işte bu husus teşkil ediyor. Feyza meraklanmıştı. Hayırdır inşallah evladım dedi. Tedirginliğinize sebep olan bu husus nedir? Öğrenebilir miyim? Sizin çalışmanız anne. Susuyorsunuz. Bunun bundan böyle doğru olmayacağını siz de takdir ediyorsunuz şüphesiz. Yo, hayır evladım. Susuşum bu sebepten değil. Diyecektim ki çalışmaya kazanmaya mecburum ben. Bahusus bundan sonra Nusret kayınvalidesinin sözünü tamamlamasına fırsat vermedi. Yanılıyorsunuz anneciğim. Bugüne kadar belki evet mecburdunuz çalışmaya, geçiminizi temin etmeye. Fakat bugünden sonra asla. Fakat yavrum rica ederim anneciğim. Özür dilerim, bu hususta sizi maalesef dinlemeyeceğim. Beni hakiki bir evlat olarak bağrına bastığını söyleyen siz, eminim ki bir evladın annesine karşı olan vazifelerini de çok iyi bilirsiniz. Eli ekmek tutan bir evlat, annesinin çalışmasına, yorulmasına tahammül ve müsaade edemez. Genç doktorun sesi önceleri oldukça tok ve kesindi. Şimdi ise konuşmasına yumuşak, sakin ve tatlı bir sesle devam etmekteydi. Dinleyin beni anneciğim. Siz yıllarca çalıştınız ve artık yoruldunuz. Şimdi ise damadınız olmam hasebiyle bütün geçim ve ihtiyacınızı temin etmek bundan böyle bana düşer. Biliyorum diyeceksiniz ki henüz nişanlısınız, aranızda nikah kıyılmadan bu hareket yakışık almaz. Ben işte bunları da düşünerek dini nikahımızın da derhal kıyılmasını arzu etmekteyim. Müsaade ederseniz yarın akşam kıyalım nikahı, resmi nikahı ve düğünü de babamın dönüşünde yaparız. Feyza, İslami esaslara uygun olarak damadının kendilerine rahatça gidip gelmesi için dini nikah teklifini kabul etmekle beraber maddi yardım teklifine bir türlü evet diyemiyordu. Bu mevzu o gün akşama yakın saatlere kadar sürdü. Nusret kayınvalidesinin içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi çok iyi anladığından onu ikna etmek için saatlerce dil dökmekten kaçınmadı ve neticede muvaffak oldu. Ertesi gece son derece sade bir merasimle aksakallı nur yüzlü bir imam tarafından iki gencin dini nikahı kıyıldı. O gece Hilal çiçekli uzun basma sabahlığı ve dantelli beyaz namaz örtüsü içinde hakikaten olanca saf ışıklarıyla gökte parıldayan Hilal'den farksız gibiydi. Nikahta yine Doktor Nazım'la yaşlı halası da hazır bulunmuşlardı. Gecenin geç saatlerinde misafirlerini uğurlayan Feyza ile Hilal kapıyı örtüp içeri girdiklerinde orta sehpanın üzerinde kapalı bir zarf görerek bir an hayretle bakıştılar. Sonra Feyza ağır ağır yürüyerek titrek parmaklarla zarfı eline aldı. Zarfın üzerinde "Muhterem anneciğim Feyza hanımefendiye" yazılıydı. Feyza aynı titrek parmaklarla zarfı açtı. Zarfın içinde 5 tane 1000 liralık ile Nusret'e ait arkası yazılı bir kart vardı. Feyza yüksek sesle kartı okudu. "Anneciğim, bu kıymetsiz meblağ şimdilik zaruri ufak tefek ihtiyaçlarınızı görmeniz içindir. Diğer mühim ihtiyaçlar için icap edeni ayrıca takdim edeceğim. Hürmetler." Anne kız bir kere daha göz göze geldiler. Fakat ikisi de ağzını açıp bir şey söylemedi. Daha doğrusu söyleyemedi. Zira her şey öylesine açıktı ki. Karanlık olmasa ışığın kıymeti, ayrılık olmasa vuslatın lezzeti, elem, ızdırap, gam ve keder olmasa saadetin o sarhoş edici güzelliği bilinebilir, duyulabilir, görülebilir miydi hiç? İşte arkada bırakılan karanlık, kabuslu günlerden, elem, ızdırap, gam ve keder yüklü yıllardan sonra Feyza da gözünün nuru biricik kızıyla birlikte özlediği hasret ve iştiyakla beklediği aydınlık ve mesut günlere kavuşmuştu nihayet. Evet mesut, hem alabildiğine mesuttu Feyza. Lakin saadetten tatlı tatlı çarpan kalbinin bir köşeciğinin içten içe sinsi sinsi bir tuhaf şekilde sızladığını hissediyordu yine de. Kendine dahi itiraftan ürktüğü bir hisle, sanki bu saadeti de çok uzun sürmeyecekmiş, beklenmedik bir hadiseyle kızının da kendisinin de ümit dünyaları koca bir binanın çöküşü gibi bir anda yıkılıverecekmiş gibi tuhaf bir duyguyla korkuya kapıldığı oluyordu zaman zaman. Ama böyle anlarda da Allah'a olan teslimiyet ve tevekkülü her zaman olduğu gibi imdadına yetişen yegane amiller oluyor, dertli annesinin istikbale ait şüphe, vehim ve korkularını kalbinden silip atıyordu. 46. ayrımın sonu, sayfa 503.